Doğru Türkçe, etkili iletişim. Hazırlayan ve sunan Dilek Beyhan Günalp.
Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Görsel iletişim, bilgilerin, fikirlerin ve düşüncelerin semboller ve imgeler aracılığıyla bireylere iletilmesidir. Genellikle ticarette ve pazarlama stratejileri için kullanılır. Renkler de görsel iletişim için kullanılmaktadır. Geçen hafta sözsüz iletişimde renklerin toplumsal, kültürel ve siyasal anlamları olduğundan ve genellikle birbirlerinden ayrıldığından bahsetmiştik. Renklerin kullanımının kültürden kültüre, inançtan inanca, dönemden döneme göre değişiklik gösterdiğinden söz etmeye başlamıştık. Bu hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kırmızı renk, gücü, kuvveti, liderliği, dışa dönüklüğü, agresifliği ve saldırganlığı simgeler. Aynı zamanda dinamik, sıcak, canlı bir renk olan kırmızı, yaşam enerjisi de verir. Kırmızı, geçmişte iktidarın ve saltanatın rengi olarak kabul edildiği için asilzadeler, generaller, padişahlar tercih etmişlerdir. Birçok olumlu ve olumsuz duyguları bir arada barındırır. Örneğin, sevgiyi ve nefreti, liderliği ve saldırganlığı, tehlikeyi ve tedbirli olmayı çağrıştırır. Türk kültüründe kırmızının tonları adeta kutsallaştırılmıştır. Kırmızı yerine al sözcüğü de kullanılmaktadır. Kültürümüzde ateşin ve alevin rengi olan kırmızı, ordu, halk ve savaş geleneği haline getirilmiş ve sembol olmuştur. Sancaklarda ve bayraklarda kullanılmıştır. Kırmızı veya al renk, Türk tarihinin başlangıcından bu yana milli renk olarak kabul edilmiş ve tarih boyunca inançları yansıtmıştır. Toplumların binlerce yıldır sevdiği ve önem verdiği renkler vardır. Bayraklarını önem verdikleri renklerden yapar. Onun gölgesinde yaşar ve ölürler. Örneğin Osmanlı İmparatorluğu'nda baş sancaklar ve baş alemler her zaman ak ve al renklerinde olmuştur. Bugün Türk bayrağını temsil eden renkler de al ve ak renklerinden oluşmuştur. Kültürümüzde gelin olacak genç kızın kına gecesinde giydiği giysi ve başına örtülen örtü de bereketin simgesi olduğu düşünülen kırmızı renktedir. Ayrıca aşkın ve tutkunun rengi olan kırmızı edebiyatımızda sevgiliyi anlatmak için de kullanılmıştır. Örneğin, al yanaklı gibi. Sevgili dinleyenlerimiz, mavi renk insanların duygu dünyalarına olumlu biçimde etki eder. Sevgiyi, güzelliği, sadakati ve güveni temsil eder. Sakinleştirici bir renk olan mavi, bireylerin hangi konu olursa olsun odaklanmalarına, kendileriyle baş başa kalmalarına yardımcı olur. Ayrıca asaleti ve ciddiyeti de simgeler. Toplumlar kullandıkları renklerle birçok mesajı kalıcı hale getirmişlerdir. Örneğin Türk kültüründe gök rengi olarak kabul edilen mavi, kutsal ve ulu sayılan göğün ve suyun simgesi olmuştur. Sonsuzluğu, temizliği, aydınlığı, sadakati ve dinginliği çağrıştırır. Gökyüzü, kültürümüzde kubbeye benzetildiği için gök kubbe olarak adlandırılmıştır. Bu nedenle cami, medrese, türbe, minare gibi yapılarda gök rengi olan mavi bolca kullanılmıştır. Suyun ve gökyüzünün rengi, mavinin tonlarından olan ve Türklerin turkuaz olarak adlandırdığı renk, sonsuzluk ve huzur kavramlarını içinde barındırır. Türk rengi olarak bilinen bu renk, dinginliği ve duygusallığı temsil eder. Ayrıca Kültürümüzde mavi rengin nazara karşı koruyucu olduğu inancı hakimdir. Bu nedenle nazar boncukları bu renkle yapılmıştır. Sevdiğimiz kimselere mavi renkli nazar boncuklarından hediye ettiğimizde ona hiçbir şekilde zarar gelmemesi mesajını iletmiş oluruz. Bireyler arasındaki görsel iletişimde nesnelerde kullanılan nesnelerin kısa sürede verdiği mesajlar uzun anlatımlardan veya yazılardan daha etkili olduğu gözlemlenmiştir. Ama yine de iyi bir konuşmacı olmayı ve doğru cümleler kurarak etkili yazmayı unutmamalıyız. Sevgili dinleyenlerimiz, Alman lirik şiirinin en önemli temsilcilerinden olan Rainer Maria Rilke, Şiir Nasıl Doğar adlı makalesinde şunları yazmıştır. Bazılarının sandığı gibi mısralar duyguların değil, yaşanmış deneylerin sonucudur. Tek bir mısra yazmak için birçok şehirleri, insanları ve nesneleri görmüş olmak, hayvanları tanımak, kuşların nasıl uçtuğunu duymak ve sabahları çiçeklerin açılırken nasıl titrediğini öğrenmek gerekir. Bilinmez yerlerdeki yolları, beklenilmeyen rastlamaları ve uzun zamandır yaklaştığını sezdiğimiz ayrılışları, esrarı daha aydınlatılmamış olan çocukluk günlerini, size anlayamadığımız sevindirici bir haber verdikleri zaman kalplerini kırdığınız ana babaları, derin ve tehlikeli değişmelerle garip bir şekilde başlayan çocukluk hastalıklarını, kapalı odalarda geçen sessiz günleri, deniz kıyılarındaki sabahlamaları, denizin kendisini, denizleri, yükseklerde çağıldayan ve yıldızlarla uçuşan yolculuk gecelerini yeniden yaşamak gerekir. Anıların olması da yetmez. Pek çoksalar onları unutabilmek ve geri dönmelerini bekleyebilmek için büyük bir sabır gerekir. Çünkü mesele anılarda da değildir. Anılar ancak bizde kan haline geldikleri, bakış ve davranış oldukları, adlarını yitirdikleri, kendimizden ayırt edilmedikleri zaman, işte yalnız o zaman, pek seyrek bir anda, bir mısrağın ilk kelimesi onların arasından doğuverir. Her bir şairin duygu dünyalarını yansıtan mısralarını nasıl oluşturduklarını anlatan düşünceleri farklı olabilir. Ama özde ruh dünyalarının derinliğinde yaşanılanlar yatar. Bu hafta sizlerle şair Sabahattin Kudret Aksal'ın Başlamasaydı Bu Masal adlı şiirini paylaşacağız. Başlamasaydı bu masal, kalbin ışıktan rüyası, solgun günler diyarında kaybolanların dünyası. Başlamasaydı bu masal, havuzda su, dallarda renk, başlamasaydı içimde bahçeler dolusu ahenk. Başlamasaydı bu masal, oyun peri sarayında, çözülüyor ipi geminin, yolculuk telaşı limanda. Başlamasaydı bu masal ve hülyası kargaların, bitmeyen uzun uykusu kıyıda kadırgaların. Başlamasaydı bu masal, yazı görmesek de olur, sular aldı kayığımı, vakitsiz kesildi yağmur. Haftaya Dilimiz Türkçe'ye dair bilgileri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sorularınızı dogrutürkçe@trt.net.tr adresine bekliyoruz. Geçmiş programlara TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu podcast sayfasından ulaşabilirsiniz. Esen kalın sevgili dinleyenlerimiz.
Doğru Türkçe, etkili iletişim. Hazırlayan ve sunan Dilek Beyhan Günalp.